Ayrım 72. Hırsızlar Cumhuriyeti. Scott Lynch. Sayfa 662. Son ara. Hırsızları refaha kavuştur. Kendi soyunun sonuncusu olan Gennaro Bulidazi'nin kalıntıları aile renkleri altında alınıp götürüldü. İşin çoğunu paniğe kapılmasının ve duyduklarına inanmaya yanaşmamasının ardından Barones Ezrin Taim'in hışmına uğrayan Brego halletti. Buna rağmen kadın cömert davranıp şeref kıtası olarak hizmet vermesi için bir grup inzibat görevlendirmeyi de ihmal etmedi. Gloriano'nun odalarına kamp kurmuş tüm inzibatlar ile askerler, semt sakinlerinden ve meraklılardan oluşan küçük kalabalığı kovalayarak gecenin geç saatlerinde oradan ayrıldı. Barones Ezrin Taim, Espara'daki son gecelerini geçiren soyluların huzurunu sağlamaları emriyle yalnızca küçük bir muhafız grubunu dışarıda bıraktı. Jean ile Genora geceyi uygun gördükleri şekilde geçirmek üzere beraber erkenden odalarına çekildiler. Birbirlerini göz önünden ayırmaya niyetleri yokmuş gibi gözüken Sansalar, ortak salonun bir köşesini sahiplenip Alondo ve Donker'la beraber içki içtiler. Bu şen şakrak bir kutlama değil, hala bira dökecek bir boğazları olduğu için kendilerini şanslı sayan insanların adet yerini bulsun diye yerine getirdikleri sessiz sedasız bir gelenekti. Bertrand ile Chantal eski bir pelerine sarınıp koyun koyuna uykuya daldılar. Bayan Gloriano daha sonra onları uyandırıp doğru düzgün bir odaya yerleştireceğine dair Locke'ye söz verdi. Bunun ardından Silvanus'la karşılıklı oturdular ve varlığından daha önce servis almak için bar tezgahında tepinen boğazı kuru nankörlere hiç bahsedilmemiş pahalı bir brandinin kurdeleye sarılı şişesinin üstünde çalışmaya başladılar. Sabeta tek kelime etmeksizin niyetini açıkça gösterdi. Genç kız Locke'yi ortak salonda düşüncelere dalmış vaziyette buldu ve elini onun omzuna koyarak o düşünceleri dağıttı. Soru sorarcasına merdivenlere göz attı ve Locke kafa salladığında tebessümü delikanlıya 800 yabancıdan yükselen tezahüratların yapamadığı bir şey hissettirdi. Boş bir odaya el koydular. Sabeta odanın tek sandalyesini kapıya dayadı ve eserini ciddi bir memnuniyetle gözden geçirdi. Yorgundular, saçlarına duman kokusu sinmişti ve ihtiyaçları olan son şey güzelce yıkanmadan önce biraz daha terlemekti. Fakat bunların hiçbiri umurlarında değildi. Karanlıktayken yalnızca gölgeler tepesinden sağ kurtulanların anlayabilecekleri bir açıdan evlerindeydiler. Birbirlerinin dudaklarında ve ellerinde daha önce hiç tatmadıkları bir hayat buldular. Hala utangaçtılar, hala sarsak ve eğitimsizdiler. Lakin birlikte geçirdikleri ilk gece ne kadar kafa karıştırıcı ve eksik olursa olsun, ikincisi, onlara insanların neden bıkıp usanmadan denemeyi sürdürdüklerini öğretti. 12. Bölüm. Eski Hayallerin Sonu. 1. Kısım. Sabeta'nın kokusu, Sabeta'nın tadı. Locke hala bunlara sarılı olarak karanlıkta uyandı. Kendi teri, ikisinin teri cildinde soğuyup kurumuştu ve yatak. Ellerini genç kadının yattığı tarafta gezdirince orayı, boş battaniyeyi açılmış buldu. Nerede olduğunu hatırladı. Sabeta'nın tozlu meydandaki evinin hani şu lüks bir şilteye ve laşeyinden getirtilmiş ipek çarşaflara sahip yerin üst katındaydı. Uzun süre uyumuş olamazdı. Karanlıkta onu seyreden biri vardı ve onun Sabeta olmadığını hemen anladı. Pencereden sızan silik gri ışık huzmelerinin yanında duran varlığın kim olduğunu benliğinin her zerresiyle hissetti. ''Ne yaptın?'' diye fısıldadı. Konuştuk dedi sabır. Ona bir şey gösterdim. O da loş bir gümüşü ışıkla doldu. Sabırın basit bir hareketine tepki gösteren soğuk simyasal küreler. Gözleri yavaş yavaş aydınlığa alışan Locke kadının ellerini oynattığını, kalın bir seyahat pelerini kuşandığını ve kukuletasını arkaya atmış olduğunu gördü. Jean nerede? Aşağıda bıraktığın yerde dedi sabır. Yakında uyanır. Giyinmek ister misin? Yoksa böyle konuşmak daha mı rahat geliyor? Loki'nin hissettiği soğuğun çıplak olması gibi basit bir hususla pek ilgisi yoktu. Genç adam sabırdan bir şey saklamaya gerek görmeden yataktan kalktı ve göze gülünç gelecek ama küstahça olduğunu umduğu bir tarzda giyindi. Pantolonunu ve tüniğini birer zırh gibi kuşandı, sonra da sabırı ve sözcüklerini uzak tutabilecekmiş gibi sırtına koyu renkli yalın bir ceket geçirdi. Loki büyücünün yanındaki duvara yaslı duran bir şey olduğunu fark etti. Yaklaşık 90 santim yüksekliğindeki dikdörtgen biçimli ve yassı nesne gri bir kumaşla örtülüydü. ''Sana bir not bırakmaya çalıştı.'' dedi sabır. ''Ama yapamadı. Gideli bir saat oluyor.'' ''Ona ne yaptın?'' ''Hiçbir şey.'' Yaşlı kadının koyu renkli bir pençesini aldı. Bakışları bedenini delip geçiyordu sanki. Bunlar bir avcının gözleriydi. Sabeta Belakoros sanatımın karşısında kendisini yönetmesi için bir el bekleyen kukladan farksız. Ama ona bir şey yapsaydım hiçbir anlamı olmazdı. Bir seçim yapması gerekiyordu. Ben de onu o seçime götüren bilgiyi temin ettim. Seni gidi kahrolası kaltak. Ayrıca bu gece senin hayatını kurtardım dedi sabır. İkinci ve son kez. Bu son konuşmamız Loki Lamora. Tabii kendine hala öyle demeyi seçiyorsan. Tüm borçlarını ödemek ve seninle hesabımı kapatmak için buradayım. Sonunda beni kendi ellerinle mi öldürmek istiyorsun? Kesinlikle hayır. Peki sözünü tutacak mısın? Bize para ve ulaşım temin edecek misin? Ne para ne de ulaşım olacak dedi sabır neşesizce gülerek. Bizden başka hiçbir şey alamayacaksınız. Muhasebe bürosundaki irtibatlarınız artık sizi hatırlamıyor ve derin köklerdeki tanıdıklarınız için Sebastian Lazari çoktan silik bir anı olup çıktı. Siz beyler bundan sonra nereye gitmeyi seçerseniz seçin epey bir yürüyeceğinizi tahmin ediyorum. Bize bunu niye yapıyorsun diye sordu Loki. Şahinci cevabını verdi kadın. Yani sonuçta asıl amaç intikam, öyle mi dedi Loki? Eh Şahinci gibi bir yaratık, ona çektirdiğim acının her saniyesini hak ediyor. Ve başka türlü düşünmemi bekliyorsan siktir git. Ondan ne aldığını anlaman mümkün değil dedi sabır sert ve aşağılayıcı bir tavırla. Bedenin durağın, büyü senin için rüzgarın sesinden başka bir şey değil. Sözcüklerin bir ateş, yaydan fırlayan bir ok gibi seni terk ettiğini asla hissedemezsin. Gücün içinde bir yerde kabardığını ve seni rüzgara yakalanmış bir tüy gibi taşıdığını bilemezsin. Böyle yaptığım için bencil olduğumu mu düşünüyorsun, zalim olduğumu mu? Hak ettiğinden çok daha azını alıyorsun. Onu öldürmen daha merhametli olurdu. Ben pek çok büyücü öldürdüm. Ama sen onun ellerini ve sesini çaldın. Ondan büyünün araçlarını aldın ve onu paha biçilmez bir sanat eseri gibi paramparça ettin. Onun kaderini gasp ettin. Arşidama sabır seni affedebilirdi. Fakat anne ve büyücü sabır affedemez. Önceki ifadelerimi tekrarlıyorum dedi Loki sesi titreyerek. Merdivenlerden paldır küldür ayak sesleri geldi. Jean çalma gereği duymadan kapıyı güm diye açıp içeri daldı. Anlamıyorum dedi soluk soluğa kalmış iri yarı adam. Daha az önce yine bana bir şey yaptın değil mi? Hafif bir uyku dedi sabır. Önce Sabeta'yla sonra da Loki'yle yalnız kalmak istedim. Ama söylemem gereken diğer her şeyi duyabilirsin. ''Sabeta nerede?'' diye sordu Can. ''Yaşıyor.'' dedi sabır ve kaçıp gitti kendi isteğiyle. ''Neden ben?'' ''Senden istediğim başka bir şey yok Can Tanen.'' dedi sabır. ''Sözümü tekrar kesersen Loki bu şehirden yalnız başına ayrılır.'' Can yumruklarını sıktıysa da konuşmadı. ''Ben de Kartain'den ayrılıyorum.'' dedi sabır. ''Ben ve tüm hemcinslerim. Bu gece son 5 yıllık oyunla beraber burada asırlardır süren yaşantımız da bitiyor. Kartainliler günün birinde İsa Skolastika'ya girecek cesareti topladıklarında binalarımızı boş, tünellerimizi çökmüş, kütüphanelerimizi ve hazinelerimizi ortadan kaybolmuş bulacaklar.'' ''Yataklarımızın altındaki toza kadar kendimize ait tüm izleri Kartain'den siliyoruz.'' Ne halt yemeği öyle bir şey yapasınız ki diye sordu Loke. Kartayın eski bir hayaldi dedi Sabır. Amacına hizmet etti, gücümüzü topladık, hünerlerimizi geliştirdik ve yapmamız gerekeni yapmak için ihtiyaç duyduğumuz serveti biriktirdik. Artık kontrat falan yok, bağlı büyücülerde. Bu dünyanın sosyal yaşantısından çekiliyoruz. Bir daha bunun gibi kurumların oluşmasına asla izin veremeyiz. Bahsettiğin şu tehlike yüzünden mi dedi Loke? Sabır'ın sözlerinin işaret ettiği değişimlerin kapsamı onu hem derinden sarsmış hem de şaşırtmıştı. Karanlıkta kıpırdanan ve rüya gören şeyler var dedi Sabır. Onları uyandırma riskine daha fazla girmeyi reddediyoruz. Lakin insan büyüsü varlığını sürdürmeli. Bu yüzden de onu mümkün olduğunca sessiz sedasız bir şekilde icra etmeyi öğrenmeliyiz. Öyleyse ne diye bizi bu kahrolası seçimle uğraştırdınız dedi Loke. Tanrılar aşkına niye bizi bir odaya sokup tüm bu haltları anlatmadınız? Hepimizi bir sürü zahmetten kurtarırdınız. Nizamımın bilge üyeleri dedi Sabır bir asır evvel yönümüzü şüpheye yer bırakmayacak şekilde gördüler. Kontratlarımız zenginleşmemizi sağladı ama aynı zamanda bizi küstahlaştırdı. Hükmetme gücümüzü sınırsız ve dünyayı kil topağımız olarak görme dürtümüzü besledi. O bilge adamlarla kadınlar bir krizin patlak vereceğini, kan dökülecek bir zamanın geleceğini biliyorlardı. Kazanmanın tek yolunun karşı tarafı gafil avlamak olduğunu da, işte bu yüzden olağan yaşantımızı aksatmanın bir yolunu kurguladılar. Bu öyle köklü fakat aynı zamanda öyle rutin bir yol olacaktı ki, uygun an gelip çattığında bir çatışmanın hazırlıklarını gizleyebilecekti. 5 yıllık oyunlar cemiyetimizin düzenli bir parçası, bir nevi şenlik ve stres atma yöntemi haline geldi. Lakin oyunun asıl niyeti ve ondan yararlanmamız gerekebileceği bilgisi daima sadece birkaçımıza sır olarak verildi. Yani tüm bunlar devasa bir yanıltmacaydı öyle mi dedi Loke. Biz göbek atıp herkesi eğlendirirken sen bıçağını biledin ve onu bir başkasının sırtına sapladın ha. Daha önce muhalif olarak tarif ettiğim o büyücüler dedi Sabır. Tüm o kız ve erkek kardeşlerim, onları ikna etmenin bir yolunun olmadığını bilmeme rağmen yaslarını tutuyorum. Onlar ebediyen Kartay'ında kalacak. Geri kalanımızsa yolumuza devam edeceğiz. Bunları bize niçin anlatıyorsun diye sordu Can. Çünkü tedirginliğinize değer veriyorum. Sabır samimiyetten yoksun bir tebessüm etti. İstihdamınızın şartlarını çok açık bir şekilde anlattım. Biz büyücüler dünyadan değil, yalnızca sıradan insanların gözlerinin önünden ayrılıyoruz. Faaliyetlerimizi başkalarıyla paylaşırsanız daima erişim mesafemizde olacağınızı bilin. Demek sıradan insanların dedi Loke. Peki ben gerçekte ne kadar sıradanım? Geçmişim hakkında anlattığın o öykülerin ne kadarı doğru? Sabeta için getirdiğim tabloya bir göz atmalısın. Sabır parmaklarıyla yanındaki duvara dayalı duran, üstü örtülü nesneye dokundu. Onu burada bırakacağım ama 1-2 gün içinde geriye beyaz küllerden başka bir şey kalmayacak. Bu Lamor Akantus'un hayatı boyunca çizdirdiği tek portre. Ne yalan söyleyeyim, aradaki benzerlik kusursuz. Basit bir cevap istiyorum diye bağırdı Loke. Neyim ben? Aradığı cevabı öğrenemeyecek bir adamsın dedi Sabır. Artık tebessümü hakikiydi. Kahkahalarını bastırmak için bariz bir çabayla titriyordu. Şu haline bak, bir kamordu, bir dolandırıcı. İntikamın ne olduğunu bildiğini mi sanıyorsun? İşte benim intikamım. Arşidama sabır olup çıkmadan önce bana terzi derlerdi. Dikiş diktiğim için değil, karşımdakinin boyunun ölçüsünü tamı tamına aldığım için. Loke içindeki en derin yerlere kadar kendini soğuk ve boş hissederek ona bakmaktan başka bir şey yapamadı. Uzun ve cevapsız bir yaşam sür dedi kadın. Sanırım aradığın delili her iki yönde de güzelce dengelenmiş olarak bulacaksın. Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Kafana takılacağını ve huzurunu kaçıracağını bildiğim için. Oğlum kehanetlerimle dalga geçerdi ama sırf hep bir doğruluk payı taşıdıkları gerçeğiyle yüzleşmek istemediğinden. Şimdi sana da küçük bir kehanette bulunuyorum Lokelamora. Hem de görebildiğim en net şekliyle. Ölmeden önce üç şey elde edecek ve yitireceksin. Bir anahtar, bir taç ve bir çocuk. Sabır kukuletasını başına geçirdi. Gümüş bir yağmur yağarken can vereceksin.
Tüm bu boku kıçından uyduruyorsun dedi Loke.
Belki dedi Sabır, belki sahiden de uyduruyorumdur. Bu da cezanın bir parçası. Artık kendi yoluna git ve yaşa Lokelamora, kararsızca yaşa. Yaşlı kadın bir tek bir el hareketiyle ortadan kayboldu.
İkinci kısım. Jean kapının yanında kalarak bakışlarını üstü örtülü gri nesneden ayırmadı. Sonunda Loki oraya gidip örtüyü çekecek cesareti topladı. Nesne bir yağlı boya tabloydu. Loki ona uzunca bir süre bakarken yüzündeki çizgilerin bir yay kirişi kadar gerildiğini, göz kenarlarında yaşlar biriktiğini hissetti.
''Tabii ya'' dedi. ''Tabii ya, Lamor Acanthus ve sanırım karısı.''
Kısmen buruk bir kahkaha, kısmen boğuk bir hıçkırık olan bir ses çıkardı ve tabloyu yatağın üstüne fırlattı. Portredeki siyah cübbeli adamın Loki'ye benzer bir yanı yoktu, geniş omuzluydu ve bir Terrin İmparatorluğu asilzadesinin koyu, keskin hatlarına sahipti. Yanındaki kadın iliklerine kadar aynı kibirli duruşu takılmıştı ama ten rengi çok daha açıktı. Ve gür dalgalı saçları taze kan kadar kırmızıydı.
''Ben Sabeta'nın korktuğu her şeyim'' dedi Loke. ''Ölçülerim bir terzinin ellerinden çıkmış kadar uyuyor.''
''Seni bu işe bulaştırdığım için çok üzgünüm'' dedi Jean.
''Kahretsin bana yufka yürekli davranayım deme Jean. Ölmek üzereydim ve o çıkmazdan kurtulmanın tek yolu sabırın oyununa dahil olmaktı.'' Ve o oyunu sonuna kadar oynamak.
Sabeta'nın peşine düşebiliriz dedi Jean. Bizden olsa olsa yarım saat öndedir. Ne kadar uzaklaşabilir ki?
İstiyorum dedi Loki gözlerini silerek. Tanrım, odaya sinen kokusunu hala alabiliyorum. Ve onu öyle çok istiyorum ki. Kendini yatağa bıraktı. Ama ona güveneceğime dair söz verdim. Canımı ne kadar yakarsa yaksın kararlarına saygı duyacağıma da, içine düştüğümüz durumdan kaçması, benden uzaklaşması gerekiyorsa bunu kabulleneceğim. Hem de istediği kadar uzun bir süre boyunca. Zaten beni tekrar bulmak isterse onu ne durdurabilir ki?
Jean ellerini dostunun omuzlarına koydu ve düşünceli bir edayla başını eğdi.
''Bir iki hafta çekilmez olacaksın.'' dedi en sonunda.
''Muhtemelen.'' dedi Loki esefli bir kahkahayla. ''Özür dilerim.''
''Eh, burayı baştan sona aramalı ve elimize geçen işe yarar ne varsa toparlamalıyız.'' dedi Jean. ''Giysiler, aletler, yiyecek. Sabeta'nın peşinden gitmek zorunda değiliz. Ama güneş yüzünü ufukta göstermeden önce yollara düşsek iyi olur.''
''Neden?''
''Kartein tam 3 asırdır bir ordu kurmadı veya surlarını onarmadı.'' dedi Jean. ''Birkaç saat içinde uyanacak ve onu dış dünyadan koruyan tek şeyin gece vakti ortadan kaybolduğunu keşfedecek. Kızılca kıyamet koptuğu zaman burada bulunmak istiyor musun?''
''Hassiktir, doğru söylüyorsun.''
Loki ayağa kalktı ve odayı son bir defa gözden geçirdi.
''Anahtar, taç, çocuk.'' diye söylendi. ''Eh canın cehenneme sabır. Ödümü temelli patlatmadan önce öpmen gereken 3 şey var. Çizmelerim, taşaklarım ve kıçım.''
Loki çizmelerini giydi ve Jean'ın peşinden aşağıya indi. Kartayını arkasına almak ve ufka doğru yavaşça batmaya bırakmak için sabırsızlanıyordu.
72. Ayrımın sonu. Sayfa 670.